Ayrım 19.
Allah'a ısmarladık anacığım, dedi Votren. Le Mans Sauvage'da Solitaire'den çıkarılan bu büyük oyunda Marty'yi izlemek üzere bulvara gidiyorum ben. Söz konusu melodram gerçekten Darlincourt'un Le Solitaire adlı yapıtından alınmış bir melodramdır. Kadın kahramanı Elodie adını taşır. Votren'in sözünü ettiği Baptiste Marty, o çağın melodram oyuncularının en ünlüsüdür. Gönlünüz dilerse sizi de bu hanımları da götürürüm. Eksik olmayın, dedi Madame Couture. Nasıl olur komşum, diye atıldı Madame Vauquer. Le Solitaire'den alınmış bir yapıtı görmek istemiyorsunuz demek. Ne kadar severdik onu okumayı. O kadar güzeldi ki geçen yaz ıhlamurların altında okur okur Elodie'nin pişman kızları gibi ağlardık. Kısacası küçük hanıma ders olabilecek ahlaklı bir yapıt. Bizim Güldürü'ye gitmemiz yasak, dedi Victorin. Votren güldürücü bir biçimde Goya Baba ile Eugenie'nin başlarını salladı. Hayda, bunlar gitmiş bile, dedi. Rahat uyusun diye üniversitenin başını iskemlesine dayarken alnından coşkunlukla öptü, bir yandan da şarkı söylüyordu. Uyuyun yavrucuklarım, ben hep uyanık duracağım. Korkarım hasta olacak, dedi Victorin. Öyleyse kalın da ona bakın, diye yanıtladı Votren. Sonra da kulağına, bu sizin sadık kadın görevinizdir, diye fısıldadı. Bu delikanlı tapıyor size. Onun karıcığı olacaksınız. Şimdiden söyleyeyim size. Sonra sesini yükselterek, kısacası bütün ülkelerde saygı gördüler, mutlu bir ömür sürdüler, çok çok da çocukları oldu. İşte bütün aşk romanları böyle biter, diye ekledi. Madame Vauquer'e döndü. Hadi anacığım, deyip beline sarıldı. Şapkanızı, güzel çiçekli giysinizi giyin, kontesin eşarbını takın. Ben de size elcezimle bir araba bulayım, dedi. Şarkı söyleyerek gitti. Güneş, güneş, tanrısal güneş, kabaklar seninle olur. Allah'ım şuna bakın, Madame Couture nerede olsa mutlu yaşatırdı bu adam beni, dedi Madame Vauquer. Sonra şehriyeciye döndü. Goryo baba sızmış bile, diye ekledi. Bu koca kazığın aklına hiçbir zaman beni bir yere götürmek gelmemiştir. Hay Allah, yere yuvarlanacak. Yaşlı bir adamın aklını kaçırması da yakışıksız bir şey. Olmayan bir şey kaçırılmaz diyeceksiniz. O da doğru. Silvi, odasına çıkar şunu. Silvi yaşlı adamı kolunun altından tutup yürüttü. Tümden giyinik olarak bir paket gibi yanlamasına yatağına attı. Madame Couture, Eugenie'nin gözlerine düşen saçlarını aralayarak ''Zavallı delikanlı'' diyordu. Tıpkı genç kızlar gibi aşırılığın ne demek olduğundan haberi yok. ''Ha, bakın, kesinlikle söyleyebilirim ki bu pansiyonu 31 yıldır işletirim. Elimden çok gençler geçti. Ama Monsieur Eugenie kadar nazik, Monsieur Eugenie kadar seçkin olanla hiç rastlamadım. Uyurken ne kadar da güzel. Başını omzunuza alsanıza Madame Couture. Bak şu işe. Mademoiselle Victorine omzuna düştü. Tanrı hep korur çocukları. Az kaldı. İskemlenin tepeliğinde başını yaralıyordu. İkisi güzel bir çift olurdu doğrusu. Komşum böyle konuşmayın, diye atıldı Madame Couture. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki. Adam nasıl olsa duymuyor, dedi Madame Vauquer. Silvi, gel de beni giydir. Büyük korseni takacağım. Öyle mi? Büyük korseniz mi? Akşam yemeğinden sonra, dedi Silvi. Başka birini bulun da o sıksın belinizi. Ben sizin katiliniz olamam. Canınıza patlayacak bir düşüncesizlik etmiş olursunuz. Benim için fark etmez ama Monsieur Votren'in yüzünü artmak gerek. Mirasçılarınızı çok seviyorsunuz demek. Dur kadın giderken, hadi Silvi, ukalalığı başkalarına bırak, dedi. Aşçı kadın Victorine hanımını göstererek bu yaşta, diye söylendi. Madame Couture ile Victorine yemek odasında yalnız kaldılar. Christophe'un horultuları sessiz evde çınlıyor. Victorine'in omzunda bir çocuk gibi güzel güzel uyuyan Eugenie'nin uykusunun sakinliğini daha bir belli ediyordu. Kadında bütün duyguların çiçeklenmesine yol açan ve genç adamın yüreğinin kendi yüreği üzerinde çarpışını suçtan uzak bir biçimde duymasını sağlayan bir iyilikte bulunabildiği için Victorine çok mutluydu. Yüzünde anaca koruyucu bir anlatım vardı, gurur duyuyordu. Yüreğinde yükselen binlerce düşünce arasında genç ve arı sıcaklık alışverişinin körüklediği gümbürtülü bir şehvet eğilimi kendini belli ediyordu. Madame Couture elini sıktı. Zavallı kızcağız dedi. Yaşlı kadın şimdi üzerine mutluluk aynası düşmüş olan bu arı ve acılı yüze hayranlık duyuyordu. Victorine orta çağın şu yapmacıksız resimlerinden birini andırıyordu. Bu resimlerde sanatçı ikinci öğelerin hiçbiri üzerinde durmaz. Rahat ve mağrur fırçasının büyüsünü sarı renkte olmakla birlikte üzerine gökyüzünün altın renkleri yansımış gibi görünen yüze saklar. İki bardaktan fazla da içmemişti anne dedi Victorine. Parmaklarını Eugenie'nin saçlarında dolaştırdı. Haz düşkünlüğün biri olsaydı o da bütün ötekiler gibi şaraba dayanırdı kızım. Sarhoşluğu kendisi için bir övgü. Sokakta bir araba gürültüsü duyuldu. Anne, Monsieur Vautrin geldi dedi genç kız. Monsieur Eugenie'yi siz alın. Bu adamın beni böyle görmesini istemem. Yüzü öyle anlatımlara bürünüyor ki ruhunu kirletir insanın. Bakışları da bir kadını soyuyormuş gibi rahatsız ediyor. Hayır, yanılıyorsun dedi Madame Couture. Monsieur Vautrin iyi bir adam. Benim rahmetli gibi biraz sert ama iyi yürekli, iyiliksever bir adam. Monsieur Vautrin usulca içeriye girdi bu sırada. Lambanın ışığının okşar gibi olduğu bu iki çocuğun oluşturduğu tabloyu seyretti. Kollarını kavuşturarak, şunlara bakın. Paul E. Virgin yazarı Bernard de Saint-Pierre'e güzel sayfalar esinleyecek bir sahne işte dedi. Eugenie'ye baktı bir süre. Uyu bakalım delikanlı dedi. Talih kuşu bazı bazı uykuda konar adamın başına. Madame Couture'e döndü. Madam, beni bu delikanlıya bağlayan, onda beni heyecanlandıran şey ruh ve yüz güzelliğinin uyum içinde olduğunu bilmemdir. Baksanıza, bir meleğin omzuna konmuş bir yavru meleğe benzemiyor mu? Sevilmeye değer bir çocuk. Kadın olsa onun için ölmek yok. Bu kadarı da budalalık olur. Onun için yaşamak isterdim dedi. Dul kadının kulağına eğildi. Bunlara böyle hayran hayran bakarken Tanrı'nın onları birbirleri için yarattığını düşünmekten kendimi alamıyorum diye ekledi alçak sesle. Sonra sesini yükselterek feleğin çok gizli yolları vardır, yüreklerin derinliklerine iner dedi. Çocuklarım, sizi böyle aynı aralıkla tüm insan duygularıyla birleşmiş olarak görünce bir daha hiç görüşmemek üzere ayrılmanızın olanaksız olduğunu düşünüyorum. Tanrı büyüktür ama sizde mutluluk çizgileri görmüştüm gibime geliyor. Bana elinizi verir misiniz? Mademoiselle Victorine, el falından anlarım. Sık sık fal bakmışımdır. Hadi çekinmeyin. Vay neler görüyorum. İnanın bana çok yakında Paris'in en zengin mirasçılarından biri olacaksınız. Sizi seven bir kişiyi mutluluğa boğacaksınız. Babanız sizi yanına çağırıyor. Size tapan genç, yakışıklı, ünvanlı bir adamla evleniyorsunuz. Bu sırada aşağıya inen şık dulun ağır ayak sesleri Vautrin'in falını yarıda kesti. Vokana'ya bakın siz! Bir yıldız gibi güzel, bir havuç gibi sarılı deyip elini korse balinasının üzerine koydu. Birazcık bunalmıyor musunuz? Ön yürekler çok sıkışmış. Anacığım, ağlarsak patlama olur. Ama siz üzülmeyin. Parçaları bir antikacı özeniyle toplarım ben. Dul kadın Madame Couture'ün kulağına eğildi. Fransız çapkınlık dilini iyi biliyor bu adam dedi. Vautrin Eugenie ile Victorine döndü. Allah'a ısmarladık çocuklar. Sizi kutsuyorum dedi ellerini başlarına koydu. İnanın matmazel dürüst bir insanın dileği az şey değildir. Uğur getirir. Tanrı böyle dileklere kulak verir. Madame Vauquer pansiyonerine Allah'a ısmarladık sevgili dostum dedi. Sonra da alçak sesle, ne dersiniz Monsieur Votren bana göz mü koydu acaba diye ekledi. İki kadın yalnız kaldıkları zaman Victor'in içini çekerek ellerine baktı. Sevgili anneciğim, Monsieur Votrenci'nin söylediği bir doğru çıksa dedi. Bunun bir tek yolu var diye yanıtladı yaşlı kadın. O da canavar kardeşinin attan düşüp boynunu kırması. Ah anneciğim. Tanrım, düşmanın kötülüğünü dilemek belki de günahtır dedi dul kadın. Ama olsun, günahımı çekmeye razıyım. Aslında seve seve çiçek götürürüm mezarına. Taş yürekli. Anasından yana çıkmayı göze alamıyor, mirasını türlü dalaverelerle kendi elinde tutup seni bu durumlarda bırakıyor. Akrabamın küçümsenmeyecek bir serveti vardı. Talihin yokmuş. Evlenme anlaşmasında onun katkısından hiç söz yok. Mutluluğun bir başkasının yaşamına mal olursa çok zor taşınır dedi Victor'un. Benim mutlu olmam için kardeşimin yok olması gerekecekse hep burada kalmayı yeğe tutarım. Hay Allah, Monsieur Votren'in de dediği gibi diye başladı Madame Couture. Evet, görüyorsun ya, çok dindar bir adam. Şeytana gösterdikleri saygıyı Tanrı'ya göstermeyen ötekiler gibi olmadığını öğrenmek beni sevindirdi. Evet, onun da dediği gibi feleğin bizi hangi yollardan geçireceğini kim bilebilir? En sonunda Silvi'nin de yardımıyla iki kadın Eugenie'yi odasına götürüp yatağına yatırdı. Aşçı kadın da rahat etsin diye giysilerini çıkardı. Gidecekleri sırada koruyucusu arkasına dönünce Victor'in suçlu hırsızlığının sağlayabileceği tüm mutlulukla Eugenie'nin alnına bir öpüş kondurdu. Odasına baktı, bugünün tüm mutluluğunu tek bir düşüncede topladı. Bunu bir tablo yapıp uzun süre seyretti. Sonra da Paris'in en mutlu yaratığı olarak uyudu. Votren'in Eugenie ile Gorya Baba'ya uyuşturucu şarap içirmesini sağlayan şenlik bu adamın yıkımına yol açtı. Bianchon yarı sarhoş durumdaydı. Mademoiselle Michonneau'yu Azrail çatlatan konusunda sorguya çekmeyi unutmuştu. Bu adı anmış olsaydı Votren'in, daha doğrusu zindanların ünlü kişilerinden biri olan Jacques Collin'in dikkatli davranmasını sağlamış olacaktı. Sonra Père Lachaise Venüs'ü, sözü de Mademoiselle Michonneau'nun Collin'in cömertliğine güvenip onu uyararak gece kaçmasını sağlamayı düşündüğü anda işleri bozmuş, onu ele vermekte karar kılmasına yol açmıştı. Hala Gondreau adında yüksek bir memurla görüştüğü düşüncesiyle Poirot'u da yanına almış, küçük Saint-Anne sokağında ünlü güvenlik polisi şefini görmek üzere yola çıkmıştı. Adli polis müdürü kendilerini kibarca karşıladı. Her şeyin kesinlikle karara bağlandığı bir konuşmadan sonra Mademoiselle Michonneau, damganın bulunup bulunmadığını anlamak için kullanacağı ilacı istedi. Saint-Anne sokağının büyük adamının çekmecesinde şişeyi ararken yaptığı bir memnunluk devinisini görünce Mademoiselle Michonneau, bu işin içinde basit bir kürek mahkumunun yakalanmasından daha önemli bir şeyler bulunduğunu sezinledi. Düşüne düşüne polisin zindandaki hainlerin yaptığı bazı açıklamalara dayanarak çok büyük paralara tam zamanında el koymak umudunda olmasından kuşkulandı. Kuşkularını belirttiği zaman karşısındaki tilki gülümsemeye başladı. Yaşlı kızın kuşkularını başka yana çevirmek istedi. Yanılıyorsunuz diye yanıtladı. Colin, hırsızlar arasındaki gelmiş geçmiş üniversitelilerin en tehlikelisidir. Hepsi bu kadar. Namussuzlar çok iyi biliyorlar bunu. Bu herif onların bayrağı, dayanağı, kısacası Bonaparte. Hepsi de seviyor onu. Bu herif hiçbir zaman grev meydanında bırakmayacak bize tomruğu. Paris'te mahkumların idam edildikleri meydan. Grev sözcüğü de bu meydanın adından gelir. Mademoiselle Michonneau bir şey anlamayınca Gondreau kullandığı iki argo sözü ona açıkladı. Üniversiteyle tomruk, hırsız dilinin iki yaman sözcüğüdür. İnsan kafasını iki bakımdan göz önüne almak gereksinmesini ilk sık hırsızlar duymuştur. Üniversite canlı bir insanın başı, danışmanı, düşüncesidir. Tomruk ise bir başın kesildikten sonra ne kadar önemsiz bir şey olduğunu göstermek isteyen bir hor görü sözüdür. Colin bize oyun oynuyor dedi. İngiliz usulü su verilmiş demir çubuklara benzeyen bu adamlarla karşılaştığımız zaman kendilerini öldürebilmemiz için tutuklanmaları sırasında az da olsa bir tepki göstermeleri gerekir. Bazı zor ve şiddet olgularına dayanarak yarın sabah Colin'i öldürmek istiyoruz. Böylelikle de davadan bekleme ve besleme masraflarından yakayı sıyırmış oluruz. Toplumda kurtulur bu insanlardan. Yargı yolları, tanığın çağırmaları, ödentiler, idamlar, kısacası bizi bu belalı adamlardan kurtaracak şeylerin tümü sizin alacağınız 1000 eküden fazla tutar. Zamandan da kazanmış oluruz üstelik. Azrail çatlatanın işkembesini temizinden bir süngü saplarsak, 100 kadar suçun önüne set çekmiş, yolunu şaşırmış 50 adamın daha fazla bozulmasını da önlemiş oluruz. Uslandırma cezası dolaylarında uslu uslu dururlar. Gerçek insanseverlere göre böyle davranmak suçları önlemektir. Vatana hizmet etmektir dedi Poirot. Güzel diye yanıtladı şef. Siz bu akşam akıllıca şeyler söylüyorsunuz. Evet, elbette. Vatana hizmet ediyoruz. Bu yüzden de insanların bizim için söyledikleri hepten haksız. Büyük ama bilinmeyen hizmetlerde bulunuyoruz topluma. Kısacası ön yargılardan sıyrılmak büyük insanlara vergidir. Bir Hristiyan'a da kalıplaşmış düşüncelere uygun olmayan iyiliğin ardından koşmanın yol açtığı acıları sineye çekmek yaraşır. Paris, Paris'tir. Bu söz yaşamımı açıklar. Saygılarımı sunarım Matmazel. Yarın adamlarımla birlikte Jardin du Roi'da olacağım. Christophe'u Buffon sokağına, daha önce bulunduğum yere Monsieur Gondry'e yollayın. Monsieur, saygılar. Bir şeyiniz çalınacak olursa bana gelin hemen. Buldurturum. Emirlerinizi beklerim. Poirot, Matmazel Michonne'a, gördünüz mü? Bir de kimi budalalar polis sözcüğünü duydular mı deliye dönerler dedi. Bu bey çok nazik bir adam. Sizden istediği de son derece basit bir şey. Ertesi gün Maison Vauquer'in tarihinin en olağanüstü günleri arasında yer alacaktı. O zamana kadar bu durgun yaşayışın en sivri olayı sahte Kontesse Lambert Mesnil'in bir kuyruklu yıldız gibi belirişi olmuştu. Ama bu büyük günün heyecan verici olayları karşısında her şey solgunlaşacak, Madame Vauquer'in konuşmalarında durmamacasına bugünün sözü geçecekti. Bir kez Goriot ile Eugène de Rastignac saat 11'e kadar uyudular. Gece yarısı Gaite'den dönen Madame Vauquer 10.30'a kadar yatakta kaldı. Vautrin'in ikram ettiği şarabı bitirmiş olan Christophe'un uzun uykusu pansiyonun işlerinde gecikmelere yol açtı. Poirot ile Matmazel Michonne yemeğin gecikmesinden dert yanmadılar. Victorine ile Madame Couture'e gelince onlar da epeyce uyku çekti. Vautrin 8'e doğru çıkıp tam yemeğin getirildiği saatte döndü. Kısacası 11'i çeyrek geçeye doğru Sylvie ile Christophe bütün kapıları çalarak sofranın hazır olduğunu söyledikleri zaman kimse bağırıp çağırmadı. Sylvie ile uşağın ayrıldıkları sırada Mademoiselle Michonne herkesten önce aşağıya indi, ilacı Monsieur Vautrin'in gümüş bardağına boşalttı. Bu bardakta ötekilerle birlikte Ben Marit Vautrin'in kahvesinin kreması ısınıyordu. Yaşlı kız yapacağını yapmak için pansiyonun bu özelliğinden yararlanmıştı. 7 pansiyonerin bir araya gelmesi pek de kolay olmadı. Eugène'i herkesten sonra gerine gerine inerken bir uşak kendisine Madame de Nucingen'in bir mektubunu verdi. Mektup şöyleydi. Size karşı ne yersiz bir gurur ne de kin duyuyorum dostum. Gece yarısından sonra 2'ye kadar bekledim sizi. Sevilen bir varlığı beklemek. Bu işkenceye uğramış olanlar başka hiç kimseye çektirmezler onu. Görüyorum ki ilk olarak seviyorsunuz. Ne oldu? Çok kaygılandım. Yüreğimin gizlerini vermekten korkmasam hemen çıkıp başınıza gelen iyi ya da kötü şeyi öğrenirdim. Ama yaya olsun, arabayla olsun o saatte sokağa çıkmakla kendimi batırmış olmaz mıydım? Kadın olmanın mutsuzluğunu duydum. Yatıştırın beni. Babamın size söylediklerinden sonra neden gelmediğinizi açıklayın. Küserim ama bağışlarım. Hasta mısınız? Neden buradan bu kadar uzakta oturuyorsunuz? Ne olur bir ses verin. Hemen görüşüyoruz değil mi? İşiniz varsa bir tek sözcük yeter. Hemen geliyorum ya da hastayım deyin. Ama rahatsız olsanız babam gelip bana söylerdi. Ne oldu ki? Evet, ne oldu dedi Öjeni. Mektubu bitirmeden buruşturup yemek odasına koştu. Saat kaç? Votren kahvesine şeker atıyordu. 11:30 dedi. Zindan kaçağı kimi fazlasıyla manyetik kişilere vergi olan ve söylendiğine göre akıl hastanelerinde azgın delileri yatıştıran soğukça büyüleyici bakışla baktı Öjeni'ye. Öjeni'nin elleri, ayakları baştan başa titredi. Sokakta bir araba gürültüsü duyuldu. Sonra Monsieur Taillefer'in uşaklarının özel kılığını taşıyan bir uşak pür telaş içeriye girdi. Madame Couture hemen tanımıştı onu. Mademoiselle babanız sizi istiyor diye atıldı uşak. Büyük bir felaket oldu. Monsieur Frederick düelloda dövüşmüş, alnından bir kılıç yarası almış. Hekimler kurtulmasından umudu kestiler. Vedalaşmaya zor zaman bulacaksınız. Aklı da başında değil artık. Zavallı delikanlı diye haykırdı Votren. Tam 30.000 lira akarı olur da hiç dövüşür mü insan? Şu gençler nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Monsieur diye bağırdı Eugène. Ne var? Ne oldu koca çocuk dedi Votren. Sakin sakin kahvesini içip bitirdi. Mademoiselle Taillefer bu işlemi öyle büyük bir dikkatle izliyordu ki herkesi şaşkına çeviren olağanüstü olay karşısında heyecanlanması olanaksızdı. Paris'te her sabah düellolar yapılmıyor mu? Ben de seninle geliyorum Victorine diyordu Madame Couture. İki kadın şallarını şapkalarını almadan uçuverdiler. Victorine ayrılırken yaşlı gözlerle mutluluğumuzun bana gözyaşı döktüreceğini ummazdım diyen bir bakışla Eugène'ye baktı. Bak şu işe. Siz peygamber misiniz Monsieur Votren dedi Madame Vauquer. Votren, ben her şeyimdir diye yanıtladı. Ne tuhaf dedi Madame Vauquer. Bu olay konusunda bir sürü gereksiz tümce sıraladı. Ölüm hiç düşüncemizi sormadan alıyor bizi. Çoğu zaman da gençler yaşlılardan önce gidiyor. Biz kadınlara ne mutlu.